Tarık Bey, bugünkü konuşmamıza önce Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretiyle başlayalım. Ortada epey sorunlu bir durum var. Hem Zarrab hem eski Bakan Çağlayan ve Cumhurbaşkanı'nın korumalarına yönelik tutuklama kararı var. Hangi ortamda gerçekleşecek bu gezi?
Zannediyorum bu gezi Birleşik Devletleri'nin normal yıllık toplantısı var. Cumhurbaşkanımız her dönem gidiyor bu toplantıya. Birincisi bu. İkinci mesele Cumhurbaşkanı burada özellikle bu Myanmar meselesiyle ilgili, Burma meselesi, oradaki Müslüman katliamıyla ilgili bir platform olarak görüyor bunu ve bunun mesajını vermek isteyecektir. Ve yani İslam ülkelerinin liderliği ve İslam ülkeleri üzerindeki etkinliğinin teyidi manasında orada olmayı arzuluyor. Onu görüyorum. İkinci mesele bütün bu sorunlar, işte koruma krizi, darap meselesinin ötesinde Cumhurbaşkanımızla Trump arasında bir diyalog var. Yani ikisinde de bir meşrep benzerliği var. Bu manada iyi anlaştıkları temel konular var. Yani Trump da kurumsal Amerika'nın dışında bir insansa da sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı. O manada Cumhurbaşkanımız Trump'tan bir iletişim kurmak isteyecek ve kurmuşlar zaten zannediyorum. Görüşecekler. O önemli. Bu kurumaların tutuklanması herhalde ona dikkat edeceklerdir. Haklarında diğer tutuklanma olan korumaları götürmeyecektir. Onun dışında Zarrab davası ve işte 60 kişiden bahsediliyor. Doğru ya da yanlış. Tutuklama kararı çıkacak. Çok önemli siyasiler de var deniyor aralarında. O süreç ayrı bir süreç. Gene demeçler verilecek. New York'ta da verilir, şurada da verilir ama hayat bence şu şekilde en azından Cumhurbaşkanı'nın Amerika seyahatinde bir şekilde devam edecek. İç siyaset gündemine girer gelir ama sonuç itibariyle Cumhurbaşkanı Birleşik Devletleri'nde konuşacak ve Trump'la görüşecek. Buna benzer paralel süreçler yürümeye de devam edecek.
Bu Amerika'daki tutuklama kararları Türkiye'de özellikle iktidar kanadını nasıl etkiledi?
Tabii rahatsız ediyor, panik ettiriyor. Bence asıl önemli olan yani normal legal sermayenin, yatırımların ya da normal para hareketliliklerinin Türkiye ile olan ilişkin tavrı belirleyecek bu süreç geliştikçe. Vazgeçtim Türkiye'deki yatırımların durumunun ne olacağını da Türkiye'deki bankacılık sistemiyle ilgili risk olup olmayacağı bence bu da temel kaygı konusu. Dünya bankacılık sistemi, Türkiye'deki bankacılık sistemi, İşte Türkiye'deki bankacılık sisteminin dünya sistemine olan entegrasyonun sahipleri vesaire. Bütün bunlarla ilgili yaptırımlar ve sıkıntılar ihtimali tabii temelde rahatsız ediyor. Onun dışında tabii dünyada başka bir para trafiği daha var. O para trafiğine Türkiye onun gücüyle finans sistemini çok güçlü tutuyor. Ama o para trafiği bu hukuk yaptırımdan etkilenir etkilenmez mi bilmiyorum. Ama sonuç itibaren tabii insanları tedirgin ediyor. Yani Türkiye'nin bu manada bu sadece AK Parti'nin ve Türkiye'nin sıkıntısı, her hepimizin sıkıntısı. Yani Türkiye'nin ileride yani bir haydut devlet statüsüne sokulmaya çalışması da bu ülke normalde hak etmiyor tabii baktığınız. Ha, bu dava nedir? Bu dava aslına bakarsanız bildiğiniz gibi İran'a yaptırımdan uygulandığı bu dönemde İran'ın sınır ticaretini yapmak zorunda olduğu ve Birleşik Devletleri'nin bir manada inisiyatif tanıdığı bir süreçtir. Bu süreçte tabii Türkiye'deki siyasilerin yapılan yolsuzlukların hukuk karşısında, o zamanki siyasi de FETÖ'nün falan komploları vesaire süresinde hukuk karşısında korunmasıydı. Bu böyle bir şey normal bir hukuk devleti olmaması gereken şeylerdi. Onu orada halletmek gerekiyordu. Bu koruma, bu süreç orada olmasaydı herhalde bu kadar başımız ağrımazdı diye düşünüyorum.
İnsanlar da herhalde şöyle bir düşünce de belki oluşabilir. Yani 17-25 Aralık meselesi yalnızca bir Fethullah Gülen örgütünün komplosunun da ötesinde bir şey fikri de doğabilir, değil mi?
Yani şöyle tabii Fethullah Gülen örgütü, FETÖ denilen örgüt o zaman hükümete de iktidara saldırırken sistemin temel zaaflarını tespit etti ve bu zaaflar üzerinden gerçek olan şeyler üzerinden kendi çıkarları doğrultusunda vurdu. Ha, bunun onların vurması, onların bir kastı bir komplo kurması gerçeği bir gerçektir ama aynı zamanda Türkiye devletinin İran'dan yaptığı devletin çıkarları için yapılan şeylerin politikacıların parmaklarını yalaması ve bunların da hukuk dışına çıkması da ayrı bir gerçektir. Bu gerçeği kapatamazdık zaten yani.
Peki dış politikadan devam edecek olursak referandum konusu var Kuzey Irak'ta ve bunun ertelenmeyeceği kesinleşti. Türkiye'nin buna tepkisi nedir?
Bunun temel iki eğilim var. Yani bunu referandumu yaptırmayız, müdahale ederiz diyen bir temel eğilim var. İşte bir hamaset tabii bu. Kendi işte seçmen tabanına şey. Bunu diyen politikacımız Türkiye'nin doğusuna ya da Kerkük Türkmenlerine ulaşamıyor ama buradan söylüyor tabii. İkinci eğilimde ya Barzani gibi bir dost bulunmaz. Bu istikrarlı bir Müslüman kardeşimiz, muhafazakar. Türkiye'de sadık kalmıştır. Türkiye'nin işte güvenlik askeri işbirliği konusunda, ticari anlaşmalarımız konusunda her zaman güven vermiştir. PKK'ya karşı da tavrı bellidir. 2019 seçimleri de var, muhafazakar seçimi. Bazen statikosu devam etsin. Burada bir devlet kurulması bizi çok da rahatsız etmez. Aslında tam tersine bunu ilk tanıyanlardan birisi de biz oluruz Kosova'daki gibi. O zaman daha da güçleniriz tarzında iki temel eğilim var. İki eğilimin de temel sorunu bir tezlerinin olmaması. Bu tabii Türkiye'nin temel bir tezi var. Yani Türkiye Haliç Konferansı'yla, Lozan Konferansı'nın boş kalan anlaşmalarıyla, Ankara-Londra anlaşmalarıyla, Irak Krallığı'nın kuruluş anlaşmalarıyla, Birleşmiş Milletler'in ilgili iştahatlarıyla tamamen Musul bölgesinin özel ayrıcalıklı statülü bir bölge uluslararası açısından ve Türkiye'nin buradaki özel mülkiyet ve azınlık haklarına ilişkin Lahey Adalet Divanı'na gitme hakkı vardır. Bu işi Birleşmiş Milletler'e götürme hakkı vardır ve böyle bir devletin uluslararası anlaşmalar doğrultusunda kurulmasından önce Musul'un kendi statüsünün, bu bölgenin kendi statüsünün tartışılmasını ve garantörlerinin tekrar belirlenmesi isteme hakkı vardı. Türkiye bunları denemiyor. Bu konuda ne bileyim mesela ey Almanya diyebiliyoruz, ey Mercedes diyebiliyoruz, ey BMW diyebiliyoruz. Ama ey bazen de dememiz gerekiyor bu manada. Onları bir şekilde bu uluslararası hukukla ilgili sınıra çekmek noktasında. Bu iradeyi koyarsak eğer bence Mesut Barzani ne diyor? Benim önüme bir çıkış haritası konmuyor ki diyor. Benim önüme bir çıkış yolu konmuyor ki diyor açık olarak. Çıkış yolu ve çıkış haritası çok açık belli burada. Türkiye niye uluslararası hukukun haklarını bilmiyor? Bu konuda dışişlerimizde de mi bir arşiv yok? Bu konuda akademik camiamızda da arşiv yok. Hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz. Maalesef ondan sonra bir hamaset üzerine istemiyoruz, istiyoruz, konuşuyoruz. Bence bir toparlanmak lazım bu konuda. Yani en azından Türkiye'nin bir tezi olması lazım. Hem Suriye'de hem Irak'ta. Günlük olarak konuşmanın da çok hamaset ötesine geçen bir anlamı kalmıyor yani.
Tarık Bey çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim İsmail Bey.